Ayrım 6.
Ayrton üstlediyse de ötekiler kabul etmediler. Bunun üzerine Ayrton, "Asıl güçlük Snowy ırmağını aşmaktır," dedi. Lady Helena, "Peki ırmak o kadar geniş mi?" diye sordu. "Hem geniş hem de derin." John Mangles dayanamadı. "Peki sizin öneriniz ne?" "Bence bu durumda Snowy'den daha ileriye gitmemiz doğru olmaz. Burada kalıp Duncan'dan yardım beklemeliyiz. İçimizden biri gidip ikinci kaptana, Twofold körfezine gelmesini bildirmeli." Kaptan bu öneriden hoşlanmadı. Lord akla yakın bulduğunu söyledi. Binbaşı da Ayrton'un akıllıca konuştuğunu söyleyerek onu desteklediğini belirtti. Ötekiler binbaşıdan böyle bir davranış beklemedikleri için şaşırdılar. Tartışmalardan sonra elde kalan tek atla Melbourne'e gidilmesine karar verildi. Bu iş için de Ayrton seçildi. Ayrton'un buna çok sevindiği gözlerinin parıltısından belli oluyordu. Ayrton hazırlanırken Glenarvan'da ikinci kaptan Tom Austin'e verilecek mektubu yazıyordu. Mektupta Duncan'ın hemen Twofold körfezine gelmesi, körfeze varınca da tayfalardan bir kısmının Ayrton'la birlikte kendilerinin yardımına gönderilmesini bildiriyordu. Mektubun burasında McNabbs sordu. "Ayrton'u nasıl yazdın?" "Basbayağı okunduğu gibi." "Yanılıyorsun dostum. Onun adı Ayrton okunur ama Ben Joyce diye yazılır." Ben Joyce adı gök gürültüsü gibi patladı. Ayrton yerinden doğrularak tabancasını çıkardı. Ardından tetiği çekti. Glenarvan vurulup düştü. Çevreden de başka tüfek sesleri geliyordu. Kaptan John Mangles'la tayfaların Ben Joyce'un üzerine atlamalarına vakit kalmadan Haydut Zamk ormanının ağaçları arasına daldı. Çayırın ortasında kalamayacakları için hep birlikte arabanın içine çekildiler. Lord Glenarvan'ın yarası hafifti. Kurşun omuzunu sıyırmıştı. Kadınlar yarayı yıkayıp sardılar. Binbaşı Ayrton'dan baştan beri kuşkulandığını söyleyerek haydutları nasıl izlediğini, daha doğrusu haydutların onları nasıl adım adım izlediklerini anlattı. Glenarvan öfkesinden sapsarı kesilmişti. "Demek bu haydut bizi buralara kadar soyup öldürmek için getirdi. Buralara boş boşuna geldik öyle mi?" diye bağırdı. Binbaşı McNabbs "Evet" dedikten sonra ekledi. "Bence bu adamın adı gerçekten de Ayrton. Ben Joyce onun takma adı." Gösterdiği belgelere göre Kaptan Grant'ı tanıdığı bir zamanlar Britanya'da çalıştığı doğru. Kısacası bu tayfa sonradan haydutların başı olmuş. Karşısına biz çıkınca serüvenimizi fırsat bilip bizden yararlanmaya kalktı. Adamlarından olan Nalbant'la ötekileri ardımıza düşürmek için de o damgalı nalı çaktırdı. Böylece kolaylıkla bizi izleyip yok edeceklerdi. Mary Grant, "Babam, ya babam ne olacak?" diye ağlamaya başladı. Ayrton'un bu haince davranışı gerçekten de bütün umutlarını söndürmüştü. Britanya, Twofold körfezinde batmamıştı. Kaptan Grant, Avustralya'ya adımını bile atmamıştı. Bunlar McNabbs'in haydutlardan duyduğu gerçeklerdi. Hepsi üzüntülüydü. Dışarıda nöbet bekleyen iki tayfa bir saattir kimseyi görmemişlerdi çevrede. Anlaşılan haydutlar gece karanlığından yararlanarak saldıracaklardı. Irmağın kabarık sularını aşmalarına olanak yoktu. Son çare ellerinde kalan tek atla Melbourne'a gitmekti. John Mangles kendisinin gidebileceğini, 6 gün içinde de dönebileceğini söyledi. John yatın kaptanı olduğu için onu tehlikeye atamazlardı. Başta Paganel olmak üzere hepsi ayrı ayrı kendilerinin gitmek istediklerini belirttiler. Sonunda kura çektiler. Kuraya göre Mulready gidecekti. Lord kolu yaralı olduğundan Tom Austin'e yazılacak mektubu Paganel'in yazmasını rica etti. Glenarvan mektubu yazdırmaya başladı. Tom Austin'e emir, gecikmeden denize açıl, gemiyi... Paganel son sözcüğü yazarken durdu. Gözü yerde katlı duran Austrian and New Zealand gazetesine takılmıştı. Gazetenin başlığının yalnız Allen hecesi görünüyordu. Binbaşı, "Ne oldu Paganel?" diye sordu. Paganel başını salladı. "Hiç, hiç." Glenarvan mektubu, "Gemiye Avustralya'nın doğu kıyısında 37. enlem derecesinde demirleyerek," diye sürdürdü. Son sözcükleri yazdırdıktan sonra sancıyan kolunu güçlükle kaldırarak imzasını attı. Zarf kapatılıp mühürlendi. Paganel heyecandan titreyen eliyle zarfın üzerini de yazdı. Tom Austin, Duncan, yatı ikinci kaptanı, Melbourne. Bunu bitirince anlaşılmaz şeyler mırıldanarak arabadan fırladı. Elend, Elend, Zeeland. 6. Karanlık basınca. Saat 6'da yemeklerini yediler. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Arabanın içinde hepsi bir aradaydılar. En güvenli yer burasıydı. Ellerinde 7 tüfek, 7 de tabanca vardı. Uzun bir süre haydutlara karşı koyabilirlerdi. 6 güne varmadan Duncan, Twofold körfezinde olacaktı. Malcedi'yi haberi ulaştırabilirse elbet. Saat 8'de hava iyice karardı. Atın ayaklarına bez sararak üstüne Malcedi'yi bindirdiler. Gürültü çıkarmaması gerekiyordu. Lord mektubu verdikten sonra şöyle dedi. Biz ırmağı aşıp körfeze varamamışsak, beklemeden buraya yardımımıza koşun. Yolun açık olsun. Malcedi hepsiyle ayrı ayrı vedalaştıktan sonra karanlıkların içinde gözden yitip gitti. Bu sırada yağmur daha da hızlanmış, rüzgar ulumaya başlamıştı. Binbaşı ile kaptan yağmurla rüzgara aldırmadan inatla nöbeti sürdürüyorlardı. Ötekiler arabadaydı. Haydutlar her an saldırabilirlerdi. Rüzgarın hızının biraz kesildiği bir sırada keskin bir ıslık sesi duyuldu. Glenarvan da duymuştu bunu. Nereden geldi diye sordu. Nöbetçiler, Maldredi'nin gittiği yönden dediler. Önce gitmek istediler. Sonra bunun bir tuzak olacağını düşünerek caydılar. O sırada garip bir ses daha duyuldu. Glenarvan bu kez kimseye aldırmadan yürüdü. 300 adım kadar yürümüştü. ''Yetişin, buradayım!'' diye bir ses duyuldu. Bitkin bir sesti bu. John'la binbaşı da koştular. Yerde sürünen biri vardı. Malcedi'ydi bu. Hemen koştular yanına, kaldırdılar. Ellerine kan bulaştı. Arabaya taşıdılar. Sağ böğründe bir hançer yarası vardı. Binbaşı yarayı sardı. Bir çeyrek saat sonra yaralı kendine gelir gibi oldu. Kesik kesik, ''Mektup, ben Joyce!'' dedi. Glenarvan tayfanın ceplerini yokladı. İkinci kaptan Tom Austin'e yazdığı mektup yoktu. Sabah olunca haydutların çoktan çekip gittiğini gördüler. Maldredi'nin sıktığı kurşunlardan iki haydut ölmüştü. Bunlardan biri Nalbant'tı. John Mangles, Maldredi'nin yerine Duncan'a gitmek istedi. Ötekiler yanaşmadılar. Hem artık atları da yoktu. Glenarvan artık kimsenin birbirinden ayrılmaması gerektiğini söyledi. Önlerindeki ilk kent Delagate'den 50 kilometre uzaklıktaydılar. Oraya varınca Melbourne'e Duncan'ın hareketi için telgraf çekebilirlerdi. Bu arada Maldredi'nin durumu düzelmeye başladı. Gözlerini açar açmaz başından geçenleri binbaşıya anlattı. Binbaşı da olanı biteni Glenarvan'a aktardı. Olay şöyle olmuş. Maldredi kaptan 1-2 kilometre uzaklaşınca önünü kesip üstüne saldırmışlar. Maldredi 5 kişi olan haydutlardan ikisini haklamış. O sırada biri böğrüne hançeri saplayıp attan alaşağı etmiş tayfayı. Bu arada mektubu ele geçirmişler. Mektubu Ben Joyce almış arkadaşlarına. Siz atı tutup bana getirin demiş. Ben 2 gün sonra Duncan'a varırım. 6 gün sonra da Twofold'dayım. Orada buluşuruz. Onlar bu süre içinde çamurdan kurtulamazlar. Campbell Pier Köprüsü'nden ırmağı geçin. Kıyıda beni bekleyin. Ben sizi gemiye alırım. Duncan bizim olunca Hint Okyanusu da bizim demektir. Ben Joyce ata atlamış. Ötekiler de ırmağın güneydoğusuna yollanmışlar. Glenarvan anlatılanlara çok öfkelenmişti. Alçak korsanlar diye bağırdı. Tayfalarımı öldürüp yatıma el koyacaklar. Paganel, biz onlardan önce davranırsak yapamazlar dedi. Nasıl? Campbell Pier Köprüsü'nden geçerek. Köprünün yerini bulmaya çalışan John Mangles ile Paganel'i gönderdiler. İki arkadaş ancak gece yarısına doğru dönebildiler. İkisi de yorgunluktan bitmişti. Glenarvan daha uzaktan sordu. Köprüyü buldunuz mu? Kaptan John, evet diye bağırdı. Sarmaşıklardan yapılma bir köprü. Üzerinden haydutlar geçmiş. Sonra ne olmuş? Buna da Paganel karşılık verdi. Geçtikten sonra yakmışlar. Umutsuzluğa kapılmak olmazdı. Harekete geçmek gerekiyordu. Köprü olmasa da Snow Irmağı'nı geçmeliydiler. Ben Joyce çetesinden önce körfeze varmaları gerekiyordu. Hemen işe giriştiler. Ocağın 16'sıydı. Irmağın suları deli gibi akıyordu hala. Karşıya geçmenin hiçbir çaresini bulamadılar. John Mangles, Avustralya tipi bir kayık yaptı. Ayın 18'inde tayfalarıyla denedi. Kayık devrildi, canlarını güç kurtardılar. İki günlerini daha karşıya geçmenin çarelerini arayarak geçirdiler. Duncan'ı kurtarmak düştü artık. Haydutlar yola çıkalı 5 gün olmuştu. yat şimdiye kadar ellerine geçmiş olmalıydı. Ayın 21'inde Paganel suların çekilmeye başladığını haber verdi. Glenarvan umutsuzlukla "Artık neye yarar?" dedi. John Mangles atıldı. "Öyle söylemeyin. Ben Tom'u tanırım. Emirlerinize uyup hemen yola çıkar. Ama ya Duncan'ın onarımı tamamlanmamışsa ya da daha yola çıkmamışsa, dahası yolda birkaç gün gecikmişse?" Bu sözler Glenarvan'ın umutsuzluğunu biraz olsun giderdi. Hemen harekete geçildi. Büyük bir sal yaptılar. Bu arada sular da alçalmıştı. Sala 2 günlük yiyecek yüklediler. Saat 1'de herkes sala yerleşti. John salı kıyıya bağlayan halatı kesince açıldılar. 15 kulaç kadar işler yolunda gitti. Sonra sal ters yöne döndü. Ne John'un çabaları ne de Wilson'ın dümen gibi kullandığı tahta parçası para etti. Yönlerini düzeltemediler. Sal fırıldak gibi dönerek akıntıyla sürükleniyordu. Yine de ırmağın ortasına kadar geldiler. Akıntının tam ortasındaydılar. Artık salı düzgün tutabiliyorlardı. Bundan yararlanıp kürek yerine kullandıkları tahta parçasına var güçleriyle asıldılar. Wilson'ın küreği ortasından kırıldığında kıyıya 5 kulaç vardı. Son bir çabayla salı kıyıya oturtabildiler. Irmağı aşmışlardı. Delagate kentinden 50 kilometre uzaklıktaydılar. Ama ellerinde hiçbir araç yoktu. Hiç beklemeden yola koyuldular. Malredi'yi yaptıkları bir sedyeye yerleştirdiler. Sırayla taşıyorlardı. Güçlükle yol alıyorlardı. Hepsi yorgunluktan bitikti. Açlık ve susuzluk da bellerini bükmeye başlamıştı. Ağaç kovuklarındaki yağmur sularıyla susuzluklarını gidererek, Paganel'in salık verdiği orman bitkilerini yiyerek yola çıktıklarının 5. günü saat 11'de Delagate'e vardılar. Hemen gerekli araçları sağladılar. Glenarvan yeniden umutlanmıştı. 2 gün sonra körfezde olabilirlerdi. Gece gündüz 6 atın çektiği arabalarıyla yol aldılar. Sabahleyin gün doğarken duydukları seslerden okyanusa yaklaştıklarını anlamışlardı. Deniz görünür görünmez hepsi bakışlarını açıklara dikti. Ama Duncan'ı göremediler. Son bir umutları kalmıştı. Kötü hava yüzünden 2. kaptanı Austin belki de Twofold limanına demirlemişti. Lord arabacıya "Doğru Eden'a" diye bağırdı. Araba 7-8 kilometre ötedeki liman kentine kısa bir sürede ulaştı. Mendireğin içinde demirlemiş birkaç gemi vardı ama hiçbiri Duncan'a benzemiyordu. Lord Glenarvan, John Mangles, Paganel hemen arabadan atlayıp gümrüğe koştular. Son bir hafta içinde limana hiçbir yeni gemi gelmemişti. Son bir çare olarak Melbourne'a telgraf çekip kaldıkları Victoria Oteli'ne döndüler. Cevabı beklemeye başladılar. Saat 2'de Lord Glenarvan'a bir telgraf verdiler. Telgrafta şunlar yazılıydı. Duncan ayın 18'inde bilinmeyen bir yöne doğru yola çıktı. Anlaşıldığına göre gemi Ben Joyce'un eline geçmiş. Korsan gemisi olmuştu. Durum her zamankinden de kötüydü. Hem Kaptan Grant'ın izini yitirmişler hem de gemilerinden olmuşlardı. Lord Glenarvan iyice umutsuzluğa düştü. 7. Bir umut doğuyor. Mary Grant bu umutsuzluk anında babasının adını bile ağzına alamadı. Lady Helena'yı avutmaya çalışıyordu. İskoçya'ya dönmeyi söyleyen de ilk o oldu. Kaptan John genç kızın bu sabırlı davranışına hayran kalmıştı. "Haklısın Mary," dedi. "Yatın başına gelenleri İngiliz hükümetine bildirmek gerek. Ama ben Kaptan Grant'ı tek başıma aramaya hazırım. Gerekirse canımı bile veririm." Mary kaptanın bu önerisine çok sevindi. El sıkışarak aralarında anlaştıklarını onayladılar. Yol hazırlıkları tamamdı. Önce Melbourne'e gideceklerdi. Yalnız Eden'dan Melbourne'e sık sık gemi yoktu. Limandaki 3-4 gemiden hiçbiri ne Melbourne'e ne de Sydney'e gidiyordu. Glenarvan kıyı yoluyla Sydney'e gitmelerini önerdi. Bu sırada Paganel umulmadık bir düşünce attı ortaya. Limandaki gemilerden biri Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Ikanamori adasının başkenti Auckland'a gidecekti. Auckland'dan Avrupa'ya doğrudan doğruya gemi bulabilirlerdi. Rastlantıya bakın ki Auckland, gezinin başından beri izledikleri 37. enlemin tam üzerinde bulunuyordu. Ama Paganel bunu arkadaşlarına söylemedi. Şişeden çıkan kağıt konusunda da yeni bir yorum yapmaya hiç niyeti yoktu. Yalnız İngiltere'ye buradan daha kolay ulaşacaklarını söylüyordu. Binecekleri gemi Avustralya ile Yeni Zelanda limanları arasında çalışan Macquarie adında 250 tonluk bir gemiydi. Kaptan Willie Haley ile 5 tayfası kaba saba insanlardı. John Mangles kaç kişi olduklarını, nereye gideceklerini kaptana anlattı. Haley altı kabaralı ayakkabılarıyla kaptan köprüsünde aşağı yukarı dolaşarak ne kadar para vereceklerini sordu. 50 İngiliz lirasına anlaştılar ama yemek kendilerine aitti. Kaptan hemen avucunu açıp uzattı. John Mangles paranın yarısı olan 25 İngiliz lirasını saydı. Kaptan parayı cebine indirirken, ''Yarın öğleden sonra yola çıkıyoruz.'' diye homurdandı. ''Gelseniz de gelmeseniz de demir alırım.'' Lady Helena ile Mary Grant yola çıkacakları için sevinçliydiler. Olbinett erzak hazırlığına başladı. Zavallı adam, Duncan kaçırıldı kaçırılalı gizli gizli ağlıyordu. Çünkü karısı gemideydi. Belki de korsanlarca öldürülmüştü. Glenarvan bankadan altın çekip silah ve cephane stoklarını yeniledi. Paganel yanına bir Yeni Zelanda haritası aldı. Wilson da su fıçısı ve süpürgesiyle gemiye temiz bir görünüm sağladı. Geminin kaptanı Willie Haley ise yolcularına boş veriyordu. Onun için önemli olan aldığı 50 İngiliz lirasıydı. Ambarında taşıdığı 200 ton tabaklanmış deri onun için insanlardan daha çok önemliydi. Glenarvan karada geçirecekleri son saatleri John'la 37. enlemin kıyıya rastlayan kesiminde geçirdi. Otelden aldıkları iki ata binmişlerdi. Britanya'nın burada battığı konusunda hiçbir iz bulamadılar. Duncan'a ait bir iz de yoktu. Yalnız John'un dikkatini kumluktaki izler çekti. Bir süre önce burada birileri konaklamıştı. Yerdeki kirli sarı eski gömlek, üzerindeki Purty cezaevine ait numara haydutların burada konakladıklarını gösteriyordu. Glenarvan, gemidekilerin hepsini öldürmüşlerdir alçaklar dedi. Dönüşte resmi makamlara durumu ilettiler. Son geceleri çok sıkıntılı geçti. Hepsi tedirgindi. Yalnız Paganel biraz heyecanlı görünüyordu. Bu durum John'un gözünden kaçmadı. ''Sende bir iş var Paganel'' dedi. ''Yoksa yitirdiğimiz iz konusunda yeni bir şey mi buldun?'' ''Hayır dostum, yalnızca umut doluyum. Biliyorsunuz ki insanoğlu umutsuz yaşayamaz.'' 27 Ocak'ta Macquarie denize açıldı. Ambarındaki yükün ağırlığından çok yavaş ilerliyordu. Bu gidişle Auckland'a ancak 5-6 günde varabilirlerdi. Akşam saat 7'de Avustralya kıyıları gözden silindi. Deniz kaba dalgalı, hava yağmurluydu. 31 Ocak yola çıktıklarının 4. günüydü ama yolun 3'te 2'sini bile aşmamışlardı daha. Willie Haley geminin yönetimine pek karışmıyor, kamerasından dışarı pek az çıkıyordu. Gemi acemi tayfaların eline kalmıştı. Glenarvan John Mangles'a yolcuların güvenliği için gerekirse geminin yönetimini üzerine alabileceğini söyledi. Sarhoş kaptanın biraz körlemesine gittiği açıktı. Yönetimi ele geçirseler bile işin içinden kolay kolay çıkamayacaklardı. Bu çok girintili çıkıntılı kıyılarda suların birkaç kulaç altındaki kayalıklar en sağlam gemiler için bile büyük bir tehlikeydi. Ayrıca Paganel Yeni Zelanda kıyılarına çıksalar bile yerlilerden pek hoşlanmayacaklarını söylüyordu. Çünkü bunlar yamyamdı. Kaptan Grant'ı Yeni Zelanda kıyılarında arayacaklarsa kıyıdan ayrılmamaları gerekiyordu. Kıyıdan içerilere girmek, Moarilerin eline düşmek, onlara yem olmak demekti. 2 Şubat yolculuğa çıktıklarının 6. günüydü. Auckland hala görünürlerde yoktu. Paganel canı sıkılan arkadaşlarını fıkralar anlatarak oyalamaya çalışıyordu. Hepsinin sinirleri bozulmuştu. Glenarvan ise hepsinden çok sıkılıyor, bir türlü yerine oturmuyor, boyuna dolaşıp duruyordu. Kaygılı gözlerle ufku gözlüyordu. John güverteden dürbünle ufka bakan Lord'un yanına yaklaştı. ''36 saattir buradasınız. Sanırım karayı arıyorsunuz.'' dedi. ''Oysa kara o yanda değil.'' Glenarvan gözlerini dürbününden ayırmadan ''Ben karayı aramıyorum.'' diye karşılık verdi. Yatımı gözlüyorum. Çünkü şu anda bu sularda korsanlık yapması gerek. John korsanlarla karşılaşmalarının kendileri için iyi olmayacağını Lord'a hatırlattı. Yanlarında kadınların bulunduğunu söyledi. Lord ona hak verdi. Zaten ne o gün ne de o gece Duncan'la karşılaşmadılar. Akşamleyin hava iyiden iyiye bozmuş, rüzgar sertleşmişti. Deniz kabarıyordu. 2 saat sonra büyük dalgalar geminin dibini dövmeye başladı. Bu dalgalar her gemi için tehlikeliydi. John, kaptana suların kolay boşalması için donanma palamarlarının baltayla parçalanmasını önerdi. Haley buna yanaşmadı. Saat 11.30'a doğru John Mangles'la Wilson bir takım gürültüler duydular. Kayaların üstünde kırılan dev dalgaların sesiydi duydukları. Hemen iskandil attılar. Wilson derinliğin 3 kulaçtan fazla olmadığını bildirdi. John, Kaptan Haley'nin yanına koştu. Kaptan, kayalıkların üzerindeyiz diyerek onun karşılık vermesini beklemeden dümenin başına geçti. Bir omuz darbesiyle yere yıkılan dümenci neye uğradığını şaşırmıştı. John gemiyi kayalıklardan kurtarmak için hemen manevraya başladı. Bir yandan da ''Yelkenleri laçka edin'' diye bağırıyordu. ''Rüzgara doğru çevirin hepsini.'' Yerinde bir manevrayla Macquarie'yi kayalıklardan uzaklaştırmıştı. Ama her an bir başka kayalığın üstüne düşebilirlerdi. Nitekim kayalıklar yeniden göründü. Wilson'la Mulready olanca güçleriyle dümene asıldılar. Ama boşuna, birden bir çatırtı koptu. Macquarie kayalıklara bindirmişti. Ana direğin dengesi bozulmuştu. Hemen ardından daha iri bir dalga, daha korkunç bir çatırtıyla tekneyi ilerideki kayalıkların üzerine attı. Yolcular canlarını kurtarmak için güverteye fırladılar. Dalgalar öyle sertti ki güvertede daha büyük bir tehlikeyle karşılaştılar. Kaptan John geminin karaya oturduğunu, dolayısıyla batmayacağını söyleyerek onları yeniden içeri gönderdi. Gün ağarıncaya kadar beklemeleri gerekiyordu. Will Haley sanki delirmişti. ''Mahvoldum, battım'' diyerek saçını başını yoluyordu. Tayfalar ise devirdikleri koca bir fıçıdan durmamacasına içiyorlardı. John bunu fırsat bilerek adamlarını silahlandırdı. Tayfalar onları silahlı görünce seslerini çıkarmadan ortadan çekildiler. Deniz yavaş yavaş yatışıyordu. Ellerinde bir tek küçük kayık vardı. Büyük filikayı dalgalar sürükleyip götürmüştü. Karaya çıkmak için bu kayıkla birkaç sefer yapmak gerekecekti. Kayık 4 kişiden fazla almıyordu. Saat 4'e doğru şafak sökmeye başladı. John, Kaptan Köprüsü'nden çevreyi araştırdı. Kara 9 mil uzaktaydı. Kaptan Köprüsü'nden ''Kara göründü!'' diye bağırınca hepsi dışarı çıktılar. Hep birlikte gözlerini karaya diktiler. Kurtulmuşlardı. Glenarvan, ''Haley nerede?'' diye sordu. Ne Haley ne de tayfaları ortalıkta görünüyordu. Bütün gemiyi aradılar. Hiçbirini bulamadılar. John o sırada kıç tarafa yönelerek ''Herkes kayağı!'' diye bağırdı. Ama kayık yerinde yoktu. 8. Gemi yüzdürülmeye çalışılıyor. Haley ile tayfaları gece onların uyumalarından yararlanarak kalan tek kayığı alıp kaçmışlardı. Oturdukları kayalıktan kurtulabilmek için ya gemiyi yüzdürecekler ya da sal yapıp karaya çıkacaklardı. Gemiyi yüzdürmeyi daha akla yakın buldular. Auckland'dan aşağı düştükleri için kıyı boyunca yukarı çıkmaları gerekiyordu. 3 saatlik sıkı bir çalışma sonucunda geminin sakatlıkları saptandı. Şimdi sıra yüzdürülmesindeydi. Önce sağlam kalan yelkenler toplandı.